Ayrım 2. Dönüş Yolu. Eric Maria Remarque. Sayfa 10. Ertesi gün sükunet var. Geceleyin önceleri de olduğu gibi biraz geri çekileceğiz. Ama karşı taraftakiler sadece izleniyor, saldırıya da geçiyorlar. Biz toparlanıncaya kadar karşıdakilerin şiddetli ateşi başlıyor. Arkamız akşam karanlığı içinde kızıl alevlerle alt üst oluyor. Bizim bulunduğumuz yer şimdilik sakin. Willie ve Jaden rastlantıyla buldukları bir kutu et konservesine hemen tıkınıyorlar. Ötekiler de yere uzanmış bekliyorlar. Cephede geçen aylar onları sertleştirdi. Kendilerini savunmak zorunda kalmadıkları zamanlar neredeyse kayıtsızlaşıyorlar. Bölük komutanımız sürüne sürüne bizim çukura iniyor ve çevrenin gürültüsünün arasında "Her şeyiniz tamam mı?" diye soruyor. Betke "Cephanemiz az" diye bağırıyor. Hale omuz silkeleyip Betke'ye omuzun üzerinden bir sigara uzatıyor. O da dönmeye bile gerek görmeden bir baş işareti yapıyor. "Hale, böyle yapmak gerekiyor" diyor ve öteki çukura sıçrıyor. Böyle yapılacağını da biliyor. Şu eski askerlerden her biri tıpkı onun kadar iyi bir bölük komutanı olabilirdi. Hava kararıyor, ateş bizi de yakalıyor. Kendimizi koruyacak bir şeyler pek yok. Çukurun içinde başımızı saklayalım diye ellerimiz ve küreklerle toprağı oyuk oyuk ediyoruz. Toprağa iyice yapışıyoruz. Albert Troske ve Adolf Betke yanı başımdalar. 20 metre ötemize de bir isabet oluyor. Mermi patlarken kulak zarımız patlamasın diye ağzımızı ardına kadar açıyoruz. Ama yine de sağır gibi oluyoruz. Gözlerimize toprak ve çamur, boğazımıza barut ve kükürt dumanları doluyor. Merminin birisine rastladığı kesin. Çünkü kızgın bir mermi parçası bizim çukura, tam da Betke'nin başı yanına kopmuş bir el fırlatıyor. Hale yanımıza atlıyor. Patlayan mermilerin aydınlattığı yüzü miğferin altında öfkeden kireç gibi. "Brandt" diye soluyor. "Tam isabet aldı, parçası bile kalmadı." Yine gümbür diyor, gürlüyor ve uğulduyor. Çamur ve demir yağıyor. Havayı gök gürültüleri dolduruyor ve yer inliyor. Sonra bir perde kalkıp geriye doğru kayıyor ve aynı anda her yanları yanık içinde, üstleri çamurlu insanlar ortaya çıkıyor. Avuçlarındaki el bombalarını fırlatmaya hazır, çevreyi kolluyorlar. Hale yavaş yavaş geri çekilin diye bağırıyor. Saldırı ilerimizde, solda. Bizim çukurlardan biri için savaşılıyor. Makineli tüfek sanki uluyor. El bombalarının şimşekleri havada titreşiyor. Makineli birden susuyor, arıza yaptı. Çukur hemen yandan sarılıyor. Birkaç dakika daha geçerse işi tamam. Hale durumu görüyor ve "Hay Allah belasını versin" diyerek çukurun kenarına çıkıyor. "İleri!" Yanına kaşla göz arasında mühimmat da alıyor. Süratle hedefe yaklaşıp yere uzanan Willie, Betke ve Hale bombalarını fırlatıyorlar. Hale yine ayağa fırlıyor. Böyle zamanlarda sanki delirir. Gerçekten bir şeytan kesilir. Ama başarıyorlar da. Çukurdakilere yeniden cesaret geliyor, makineli işlemeye başlıyor. Yardıma koşanlarla bağ kuruluyor ve arkamızdaki betondan sipere varabilmek için hep birlikte geriye sıçrıyoruz. Bütün bunlar öyle çabuk olup bitiyor ki Amerikalılar çukurun boşaltıldığının farkına bile varmıyorlar. Boşaltılmış çukurda hala şimşekler çakıyor. Çevre sessizleşiyor. Ludwig'i merak ediyorum. Ama burada. Sonra Betke de sürüne sürüne yaklaşıyor. "Ya Weisling?" "Weisling'e ne oldu? Weisling nerede?" Ve bu seslenişler uzaktaki bataryaların boğuk gümbürtülerine karışıyor birden. "Weisling! Weisling!" Hale ortaya çıkıyor. "Ne var yine?" "Weisling kayıp." Geri çekilirken Jaden onun yanındaymış ama sonra bir daha görmemiş. "Kossole neredeydi?" diye soruyor. Jaden ileriyi gösteriyor. "Hay Allah müstehakını versin." Kossole Betke'ye bakıyor. Betke'ye de Kossole'ye. Bunun belki de son çarpışmamız olduğunu her ikisi de biliyorlar. Bir an bile duraksamıyorlar. Betke "vız gelir" diye hırlıyor sanki. Kossole de "ileri" diye burnundan soluyor. Karanlıkta gözden kayboluyorlar. Peşleri sıra Hale de uçukurdan fırlıyor. Ludwig de üç arkadaşımız saldırıya uğrarsa hemen fırlayalım diye her şeyi hazır ediyor. Bir an çıt çıkmıyor. Ama birdenbire el bombalarının patlayışları ortalığı aydınlatıyor. Tabanca kurşunlarının dandanları araya karışıyor. Hemen ileri fırlıyoruz ve Betke ile Kossole'nin ter içinde yüzleriyle karşılaşıveriyoruz. Bir çadır bezinde birini getiriyorlar. Acaba Hale mi? Hayır, Westling inliyor. Ya Hale? Ötekileri oyalıyor, ateş ettiği duyuluyor. Az sonra da geri dönüp bütün çeteyi çukurda temizledim diye bağırıyor. Hem ikisini de tabancayla. Sonra bakışları Westling'e takılıp kalıyor. Ne o, bu hal ne böyle? Öteki yanıt vermiyor. Ortadan yarık karnı bir kasap dükkanını hatırlatıyor. Yaranın derinliği belli değil. Yara öylesine sarılıyor. Westling su diye inliyor ama kimse vermiyor. Karnından yaralananlara bir şey içirilmez. Sonra örtü istiyor, müthiş üşüyor, çok kan kaybetmiş. Bir haberci daha gerilere çekilme emrini getiriyor. Westling'i de bir sedye buluncaya kadar bir tüfeğe bağladığımız bir çadır bezine koyup yanımıza alıyoruz. Dikkatli adımlarla ilerliyoruz. Yavaş yavaş ortalık ağrıyor. Fidanlıkları gümüş gibi bir sis kaplamış. Çarpışma sahasından uzaklaşıyoruz. Her şeyin tam da bittiğini sandığımız sırada hafif bir vınlama yaklaşıyor ve tak diye bir isabet oluyor. Ludwig Breyer kollarını sessizce yukarıya sıvıyor. Kolundan yaralanmış. Whale yarasını sarıyor. Geriye dönüyoruz. Gerilere. Hava bir şarap kadar hoş. Kasım'da değil, Mart'tayız. Gökyüzü soluk mavi ve saydam. Yolun kenarındaki su birikintilerine güneş vurmuş. Kavak ağaçlı bir yolda yürüyoruz. Caddenin iki yanındaki uzun ağaçlara hemen hiçbir zarar gelmemiş. Sadece birkaçı eksik. Buraları eskiden cephe gerisiydi. Günlerce karış karış savunarak bıraktığımız şu bir kilometrecik arazi gibi tahribe uğramadı. Güneş kahverengi çadır bezinde parlıyor ve biz ağaçlı sarı yollarda yürürken havada uçuşan yapraklardan birkaçı Ludwig'in üstüne düşüyor. Cephe hastanesinde her yer dolu. Hastaların birçoğu şimdiden kapının dışına yatırılmış. Westling'i de bir süre dışarıya bırakıyoruz. Kollarından yaralanmış beyaz sargılı bir sürü insan yürüyüşe hazırlanıyor. Hastane dağıtılacak. Bir hekim oradan oraya koşturuyor ve yeni gelenleri muayene ediyor. Bacağı diz kapağında tersine dönmüş sallanan bir yaralıyı hemen içeriye aldırıyor. Westling'in sadece yarısı bağlanıyor ve dışarıda bırakılıyor. Westling dalgınlıktan uyanıp hekimin arkasından bakıyor. Ne diye buradan gidiyor? Yine dönecek hemen. Ama beni de alsınlar içeriye. Benim ameliyat olmam gerekir. Birdenbire müthiş heyecanlanıp sargısını yokluyor. Ama bunun hemen dikilmesi gerekiyor. Onu yatıştırmaya çalışıyoruz. Yemyeşil olmuş, korkusundan ter döküyor. Adolf, koşçunun arkasından da gelsin. Betke bir an duraksıyor ama sonuç çıkmayacağını bildiği halde Westling'in bakışlarının altında başka türlü hareket etmesine de imkan yok. Hekimle konuştuğunu görüyoruz. Westling bakışlarının yettiği kadar arkasından bakıyor. Başını o tarafa çevirirken yüzü pek bitkin. Betke Westling'e görünmeden geriye dönüyor. Başını iki yana sallayarak parmaklarıyla bir işareti yapıyor ve sesini duyurmadan ağzını bir saati var diyecek şekilde açıp kapıyor. Yüzlerimize Westling'e güven verecek bir ifade yerleştiriyoruz. Ama ölüm döşeğindeki bir köylüyü kim kandırabilir? Betke yaraları biraz iyi olduktan sonra ameliyat edileceğini söyleyince o her şeyi anlıyor. Bir an sustuktan sonra boğulur gibi bir sesle usul usul şöyle diyor. Evet, sizler karşımda sapasağlamsınız ve evlerinize döneceksiniz. Ama ben 4 yıl sonra böyle mi olmalıydı? 4 yıl, sonra da böyle olsun. Betke onu avutmak için, fakat Heinrich, seni şimdi alacaklar hastaneye diyor. O bırak bu lafları diye itiraz ediyor. Sonra pek konuşmuyor, hem içeriye götürülmek değil, dışarıda kalmak istiyor. Askeri hastane küçük bir yamaçta, geldiğimiz ağaçlıklı yolu ta uzaklara kadar buradan görmek mümkün. Yol renkli ve altın gibi. Topraklar sessiz, yumuşacık ve tehlikeden uzak görünüyorlar. Hastanenin hemen yanında sürülmüş kahverengi topraklarıyla küçük küçük tarlalar var. Rüzgar havadaki kan ve eter tabakasını uzaklaştırdığı zaman toprağın buruk kokusu duyuluyor. Ufuk mavi ve her şey tam bir barış içinde. Çünkü buradan bakılınca cephe görünmüyor, cephe sağda kalıyor. Westling hiç konuşmuyor. Her şeyi tek tek süzüyor. Saydam bakışları dikkat kesilmiş. Wesley'in köylüdür, kırları hepimizden iyi ve başka türlü tanır. Şimdi sonunun geldiğini biliyor. Bunun içinde hiçbir şeyi gözden kaçırmak istemiyor ve bakışlarını o taraftan hiç ayırmıyor. Her dakika biraz daha soluyor, sonunda bir kımıldanıyor ve "Ernst" diye fısıldıyor. Ona doğru eğiliyorum güçlükle, "Şu öteberimi al benden" diyor. "Çok vakit var buna da Heinrich." "Hayır hayır haydi." Öteberisini önüne koyuyorum. Hassadan bir para cüzdanı, bir bıçak, saati, parası. Bütün bunları göre göre alıştık. Karısının resmi cüzdanda gevşek gevşek duruyor. "Westling, göster bakayım" diyor. Resmi cüzdandan alıp göreceği biçimde tutuyorum. Kadının aydınlık ve yanık bir yüzü var. Westling bu yüzü uzun uzun süzüyor. Bir süre sonra da "işte şimdi her şey bitiyor" diye fısıldıyor. Sonunda başını diğer tarafa çeviriyor. "Onu yanına al" diyor bana. Ne demek istediğini anlamıyorum. Ama uzun boylu sormaktansa resmi cebime yerleştiriyorum. Başka bir şeye bakarak "bunu ona götür" diyor. Ve ona de ki, bana tuhaf tuhaf iri iri bakıyor, mırıldanıyor, kafasını iki yana sallıyor ve inliyor. Birkaç kelime daha anlayabilmek için çırpınıyorum. Ama o şimdi sadece hırıltılar çıkarıyor. Bütün bedeni geriliyor, soluk alması güçleşip ağırlaşıyor. Aralarla soluyor, sonra birden çok derin ve iniltili bir soluk daha alıyor ve gözleri bir körünkünden farksız oluveriyor. Westling öldü. Ertesi sabah son defa cephedeyiz. Hemen hemen hiçbir atış yok. Savaş bitti. Bir saate kadar sıramızı savmış olacağız. Ondan sonra da buranın yüzünü bir daha görmeyeceğiz. Gittik mi temelli gideceğiz. Ne kalmışsa yıkıp bozuyoruz. Pek fazla bir şey yok. Birkaç yeraltı siperi. Bu işleri bitirince de geri çekilme emri geliyor. Pek tuhaf bir an yaşıyoruz. Yan yana durmuş ileriye bakıyoruz. Hafif sis yerden epeyce yüksekte, çukurların ve mermilerin açtığı deliklerin meydana getirdiği çizgiler iyiden iyiye seçiliyor. Gerçi bunlar en sonları, çünkü burası yedek mevziler ama yine de ateş hattında sayılıyor. Onların içinde ne çok ilerlemiş, sonra da ne az insanla geriye dönmüştük. Önümüzde uzanan tek düze arazinin kasvetli bir görünümü var. Uzaklarda küçük ormandan geriye kalan birkaç ağaç gövdesi, köyün yıkıntıları ve bunların arasında yükselen, nasılsa ayakta kalmış bir duvar. Betke düşünceli düşünceli, "Evet" diyor, "4 yılımız orada geçti. Kossole, hay melun tali, hay" diye doğruluyor, "şimdi de bitiverdi kolayca." Willy Homeyer, siperin kenarındaki kum torbalarına yaslanıyor. "Hey be, ne tuhaf böyle değil mi?" Ayakta duruyor ve bakışlarımızı uzaklardan bir türlü ayıramıyoruz. Çiftlik, ormandan arta kalan ağaçlar, tepeler, karşı ufuktaki çizgiler, bütün bunlar korkunç bir dünya ve çetin bir hayattı. Şimdi bütün bunlar ayaklarımızı ileriye atarsak hemencecik arkada kalacak ve her adımda biraz daha gözden kaybolacaklar. Bir saat sonra ise hiç yokmuş gibi olacaklar. Kimin aklına gelirdi ki bu? İşte şurada durmuş, keyifle kahkahaları basıyoruz. Ama içimizde yine de kötü bir duygu var. Bir süpürge yutmuşuz da kusmak istiyor gibiyiz. Kimsenin doğru dürüst bir şey söylediği yok. Ludwig Breyer siperin kenarına yorgun yorgun yaslanmış. Karşısında bir insan varmış da ona işaret ediyormuş gibi elini kaldırıyor. Hale görünüyor. "Ha, ayrılamıyorsunuz değil mi? Evet, asıl berbatlık bundan sonra başlıyor." Lederhose onu şaşkınlıkla süzüyor. "Ama bundan sonra barış geliyor." "Hale, berbatlığın başına o ya" diyor ve annesini kaybetmiş kadar üzgün bir suratla uzaklaşıyor. Lederhose nedenini açıklıyor. Purle Merit nişanını henüz kazanamadı da. "Albert Troske, kapa çeneni be" diyor. Betke de haydi bakalım yola" diyor ama hala yerinde duruyor. "Ludwig, bizlerden bazıları orada kaldı" diyor. "Evet, Brandt, Miller, Kat, Haye, Baumer, Berting, Satkul, Minders, Terbüggenlerin ikisi de, Hugo, Bernhard." "Yeter be!" "Aramızdan pek çoğu orada toprağın altındalar. Ama bunu şimdiye kadar böylesine hissetmemiştik. Çünkü hep birlikte sayılırdık. Bizler de onlarla çukurlardaydık. Sadece birer avuç toprak bizleri birbirimizden ayırıyordu. Onlar bizden sadece bir parça ilerideydiler. Çünkü her gün bizler azalıyorduk ve onlar artıyordu. Onların mı bizden yoksa bizim mi onlardan olduğunu çoğu zaman kestiremezdik. Ama mermiler onları bazı bazı yerlerinden çıkarıp bize getirirdi. Aralıksız bombardımanlar arasında alt üst olan topraklarından çıkıp savaşa dönen parça parça kemikler, üniforma parçaları, bozulmaya başlayıp topraklaşmış ıslak ıslak kafalar. Havada uçuşurlardı. Onları korkunç bulmazdık. Onlara öylesine yakındık. Ama şimdi bizler hayata dönüyoruz ve onların burada kalması gerekiyor. Yeğeni bu kesimde vurulmuş olan Ludwig burnunu eliyle temizleyip arkasını dönüyor. Peşi sıra biz de ağır ağır gidiyoruz. Ama birkaç defa daha durup arkamıza bakıyoruz. Sonra yine sessizce duruyor ve birden hissediyoruz ki şu ilerideki korkunç cehennem, şu mermi çukurlarından meydana gelmiş parça parça arazi göğsümüzün ta içine yerleşmiş. Bunları düşünürken kafamızı iki yana sallıyoruz. Istırap kemiklerimize işlemiş, dokunsalar ağlayacağız. Ama orada bıraktıklarımız, kaybolmuş yıllar, toprak altında yatanlar bizim arkadaşlarımız. Ve bütün bunlar şu yeryüzünü kaplayan sefaletin ta kendisi. Sonra yürüyüşe geçiyoruz. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 18.